Merhaba sevgili dinleyenler, ben Çisem. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Kadın Hakları Topluluğu, Kadına Şiddeti Önleme ve Şiddete Karşı Destek Birimi sorumlusuyum. Bugün Özgecan'la birlikteyiz. Merhaba Özgecan, nasılsın?
Teşekkür ederim, iyiyim Çisem. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
Ben de kendimi tanıtayım. Ben de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Kadın Hakları Topluluğu Etkinlik Planlama ve Organizasyon Birimi sorumlusuyum.
Bugün Özgecan'la beraber regl tabusu ve regl yoksulluğu üzerine konuşacağız. Daha çok ben soracağım, Özgecan cevaplayacak. Sanırım tanımlarla başlamak daha uygun olacaktır. Bize regl tabusunun ve regl yoksulluğunun tanımını yapabilir misin Özgecan?
Sanırım bu iki kavramdan önce reglin ne olduğunu tanımlamak daha iyi olacak. Ergenlik döneminden başlayarak menopoz dönemine kadar her ay düzenli olarak gerçekleşen vajinal kanamalar, regl, adet kanaması ya da menstruasyon olarak tanımlanır. Regl döneminin süresi ve kanamanın miktarı kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Her 21 ila 35 günde bir gerçekleşen regl döneminde uterus ya da halk arasında bilinen adıyla rahim kendini yenileyerek gebeliğe hazırlanır. Gebeliğin oluşmadığı durumlarda ise rahmin içinde bulunan dokunun bir kısmı dökülür ve vajinal yoldan dışarı atılır. Aylık döngüler halinde devam eden bu sisteme menstruasyon döngüsü ya da farklı bir deyişle adet döngüsü denir. Toplumdaki algının tersine son derece normal bir süreçtir.
Madem önce regl tanımını yaparak başladık, o zaman reglin kadınlar üzerindeki psikolojik etkilerinden ve regl ürünlerinden bahsedelim önce. Daha sonra regl yoksulluğu ve regl tabusu kavramlarına geçelim.
Adet dönemi, kadınların vücutlarında hormonal değişimlerin yaşandığı bir süreçtir. Bu hormonal değişimler genellikle duygusal ve ruhsal sağlık üzerinde belirgin etkilere sahiptir. Kadınlar adet dönemleri boyunca farklı duygusal durumlar yaşayabilirler ve bu durumlar genellikle adet öncesi dönemde başlar ve adet döneminin sonuna kadar devam eder. Adet döneminde yaşanan ruh hali değişimleri çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin hormonal dalgalanmalar, stres, beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni ve genel sağlık durumu gibi faktörler adet dönemindeki ruh halini etkileyebilir. Bu nedenle adet döneminde yaşanan duygusal değişimlerin karmaşık bir etkileşimi olduğunu söylemek mümkündür. Kadınların adet dönemlerinde yaşadığı ruh hali değişimleri genellikle normal olarak kabul edilir ve genellikle hafif ile orta düzeyde olur. Ancak bazı durumlarda adet dönemi ruh hali değişimleri daha ciddi bir hal alabilir ve kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bu durumda profesyonel yardım almak önemlidir.
Kesinlikle profesyonel yardım almak son derece önemli. Adet depresyonundan da biraz bahseder misin?
Regl depresyonu, adet dönemi boyunca yaşanan duygusal belirtiler arasında yer alan ve kadınların ruh halini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Genellikle adet öncesi sendromunun bir parçası olarak görülen regl depresyonu, adet dönemindeki hormonal değişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu durumda kadınlar adet döneminde kendilerini hüzünlü, umutsuz ve çökkün hissedebilirler. Regl depresyonunun belirtileri genellikle adet döneminin başlangıcından birkaç gün önce başlar ve adet döneminin sonuna kadar devam edebilir. Bu belirtiler arasında depresif ruh hali, aşırı duygusallık, ani öfke patlamaları, endişe, halsizlik ve uyku problemleri yer alabilir. Bu belirtiler genellikle kadının günlük yaşamını olumsuz etkiler ve iş, okul veya sosyal ilişkilerde sorunlara neden olabilir. Regl depresyonunun nedenleri genellikle hormonal değişimlerle ilişkilendirilir. Adet dönemi öncesinde östrojen ve progesteron seviyelerindeki dalgalanmalar, beyindeki kimyasal dengenin değişmesine neden olabilir ve bu da duygusal belirtilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Ayrıca stres, beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni ve genel sağlık durumu gibi faktörler de regl depresyonunu etkileyebilir. Regl depresyonu genellikle hafif ile orta düzeyde bir sorundur. Genellikle kendiliğinden geçer ancak belirtiler şiddetliyse veya günlük yaşamı ciddi şekilde etkiliyorsa bir sağlık uzmanından yardım almak önemlidir.
Son derece normal ve regl olan kişiler üzerinde ciddi etkileri olan bir süreç. Bu nedenle eğer ki bu belirtiler sizde varsa, günlük yaşamınızı etkiliyorsa lütfen profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Regl hakkında genel bir bilgi verdikten sonra regl tabusu ve regl yoksulluğu konularına geri dönelim istiyorum.
Regl yoksulluğu kavramı son yıllarda feminist aktivizm çerçevesinde dile getirilmeye başlanmış bir kavramdır. Özellikle Türkçe içeriklere baktığımızda kavramın henüz çok yeni olduğunu ve tam manasıyla anlaşılmaya ihtiyacının olduğunu görüyoruz. 2017 yılında İlayda Eski Taşçıoğlu tarafından Türkiye'de kurulan Konuşmamız Gerek isimli regl yoksulluğu ile mücadele etmeyi düstur edinmiş oluşumun tanımına göre regl yoksulluğu, regl olan bireylerin alım güçlerinin yetmemesi nedeniyle regl oldukları zaman kullanmaları gereken hijyenik ürünlere erişememeleri anlamına gelmektedir. Türkiye dışında kalan içeriklere ve katkılara baktığımızda ise karşımıza birçok tanım çıkıyor. Royal College of the Nursing'in açıkladığı tanıma göre, bireylerin maddi imkansızlıklar sebebiyle menstrüel hijyen ürünlerine ulaşamaması, regl yoksulluğu çerçevesinde değerlendirilmelidir. Regl tabusu ise, regl olmanın ve regl yoksulluğunun konuşulmaması ve saklanması gereken, ayıp, kirli, gizli bir konu olarak görüldüğü sosyal normdur. Regl yoksulluğundan bahsederken dile getirilen bir diğer kavram ise, menstrüel hijyen yönetimi oluyor. Bu kavram, temiz menstrüel hijyen ürünlerine ulaşmanın yanı sıra, su ve sabun gibi temizlik ürünlerine ulaşımı, güvenli ve rahat kabin ve tuvaletlerden atık yönetimine kadar olan geniş bir alanı kapsar. Ayrıca menstrüel hijyen yönetimini, regl eğitimi ve cinsel sağlık eğitimi, sosyal ve psikolojik destek ve ağrı yönetimini kapsayacak şekilde tanımlayan bazı kuruluşlar da vardır. Menstrüel hijyen yönetimi eksikliği, ülke ve bölgeden bağımsız olarak karşımıza çıkabilir. Sonuçları, regl olan bireyler için kamusal alandan kopukluk başta olmak üzere birçok alanda olabilir. Yine de gelişmişlik düzeyi düşük ülkelerde daha sık rastlanmaktadır. Özellikle sağlık hizmetlerinin ve eğitimin yetersiz olduğu gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde menstrüel hijyen yönetimi oldukça düşük seviyelerdedir.
Peki, regl yoksulluğu ve regl tabusunun nedenleri hakkında konuşalım biraz. Nedenleriyle ilgili bize ne söyleyebilirsin?
Regl yoksulluğunun temel nedenleri, regl olan kişilerin alım güçlerinin yetersizliği ve gelenekselleşmiş toplumsal cinsiyet rolleridir. Regl yoksulluğu ve tabusu, temel olarak toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve regl olan kişilere yönelik stigmalardan kaynaklanır. Kültürel birikimlerin de etkisiyle regl tabusu ve stigması güçleniyor. Gelenekler ve dini inanışlar sebebiyle aşılması zorlaşan ve gittikçe derinleşen regl tabusu, menstrüel hijyen yönetimi eksikliği ve bu alanda yürütülen yanlış veya eksik politikalar yüzünden toplumsal cinsiyet eşitsizliği gün be gün artıyor. Natrans heteroseksüel erkekler ile onlar haricinde kalan bireyler arasında zorbalığa uğrama ve temel ihtiyaçlara ulaşamama konusunda büyük bir fark ortaya çıkıyor. Birçok kültürde regl olan birey, kirli olmanın yanı sıra günahkar ve uğursuz kabul ediliyor. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı gelenekler ve adetler bu stigmayı besliyor. Özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük olan bireyler ve insan grupları arasında bu durum daha da yaygın. Gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler bu durumun yaygın görüldüğü ve reglin daha fazla tabulaştırıldığı yerlerden. Örneğin Nepal ve Hindistan'da günümüzde dahi sıkça rastlanan bir inanışa göre regl olan birey çevresine kötü şans getirir ve eve girmesi sakıncalıdır. Birey regl olduğu müddetçe evin dışında en azından evdeki ayrı bir odada gününü geçirmeli ve uyumalıdır. Bazı durumlarda bireyin kendini evdeki diğer bireylerden tamamen izole etmesi beklenirken bazı durumlarda sadece mutfağa girmemesi, suya, süt ve süt ürünlerine dokunmaması yeterli görülür. Evin dışında kalmanın şart koşulduğu daha sert uygulamalar genelde riskli sonuçlar yaratır. Her ayın belli bir dönemini evden uzakta, görece daha güvensiz bir alanda geçiren birey için hayvan saldırısı, cinsel saldırı veya hastalanma sıklıkla karşılaşılan sonuçlardır. Ciddi sonuçlardan biri ise ölümdür. Birey bu sebeplerle hayatını kaybedebilir. Uğursuz ve kirli kabul edilen bireyin mutfağa, eve, tapınağa, okula alınmaması, regl olan kesimin natrans heteroseksüel erkeklere göre ekonomik açıdan gelişmemesinin de en önemli nedenidir. Kamusal alana rahatça çıkamayan, utandırılan, zaman zaman şiddete maruz kalan birey sistematik olarak travmatize edilir. Her ayın belli bir süresini kısmi hapiste geçiren birey için düzenli bir işte çalışma veya düzenli şekilde bir aktivite yapabiliyor olması imkansızdır. Yani gelenekler, regl tabusunu ve stigmasını besliyor. Toplumlar, dini ve kültürel sebeplerle inanışlarına sıkı sıkıya bağlı oluyor, değişim ve dönüşüm zorlaşıyor. Birey kamusal alandan dışlanmış oluyor veya dışlanmış gibi hissediyor. Ekonomik bağımsızlığa kavuşamayan birey, geleneksel yapıdan kurtulamıyor ve bir çeşit döngü yaratılmış oluyor. Hem birey hem de ait olduğu grup veya toplum, bağımlı ve sınırlandırılmış kalıyor. Regl olan bireylerin eğitim alamaması, kendine ait bir alan yaratmasına izin verilmemesi ve regl olduğu yıllar boyunca travmatize edilmesi, güvensiz ve potansiyelinin altında yaşayan bireyler yetişmesine neden oluyor. Ve tüm bunlar hem bireysel hem de toplumsal ölçüde gerilemeye sebebiyet veriyor.
Şimdi de biraz ülkemizde regl tabusu ve regl yoksulluğunun ne durumda olduğuna bakalım istiyorum. Bunun için sizinle bazı veriler paylaşacağım. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu her yıl 28 Mayıs'ta dikkat çektiği menstrüel hijyen gününde 2030'a kadar adet görmeyi hayatın normal bir gerçeği haline getirmek mesajını paylaşıyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre dünyada her gün 800 milyondan fazla kadın regl oluyor ve bir kadın ortalama olarak ömrünün 7 yılını menstrüel kanamayla geçiriyor ve hijyen ürünlerine ihtiyaç duyuyor. Menstrüel hijyen ürünlerine erişim temel bir insan hakkı olmasına karşın dünya genelinde yaklaşık 500 milyon kadın ve kız çocuğu regl döneminde ihtiyaç yoksulluğu ile mücadele ediyor. Konuşmamız Gerek Derneği'nin 2022 yılında Türkiye'nin 81 ilinde 18 yaşından büyük 4108 kişiyle yaptığı Türkiye'de regl yoksulluğu araştırmasına göre yaklaşık 5 kişiden biri her zaman sabun ve temiz su gibi regl hijyeninde kritik öneme sahip iki ürüne erişemiyor. Kendini güvende hissettiği bir tuvalete her zaman erişebilen katılımcı oranı %33 iken temiz tuvalet kağıdına her zaman erişebilen katılımcı oranı ise %42. Çalışmaya katılanların sadece %27'si regl ürünlerini satın alırken hiçbir zaman zorluk yaşamadığını, %43'ü ise nadiren zorluk yaşadığını, %23'ü ise sıklıkla zorluk yaşadığını ve %9'uysa her zaman zorluk yaşadığını belirtiyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun 2022 yılı Türkiye'deki mülteci kadınlar ve kız çocuklarında menstrüel hijyen yönetimi raporuna göre ise Türkiye'de yaşayan her iki mülteci kadın ve kız çocuğundan biri çok pahalı olduğu için hijyenik regl ürünlerine ulaşamıyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışmasında kız çocuklarının çoğunun regl olmadan önce bilgi sahibi olmadığı, bazen uzun süre korkarak ya da utanarak bunu saklayabildiği, kadın ve kız çocuklarının %94'ünün adet olunca annelerinden ya da evdeki abla, yenge gibi daha genç bir kadın aile bireyinden bilgi aldıkları tespit ediliyor. Çalışmaya katkı veren kadın ve kız çocuklarının yarıdan fazlası regl ile ilgili daha fazla bilgi almak istediklerini söylüyor. Peki bizler regl yoksulluğunun ve tabusunun önüne geçmek için neler yapıyoruz veya yapmalıyız?
Son yıllarda ülkemizde ve dünyada da örneklerini gördüğümüz üzere regl olan bireylerin ihtiyacı olan ve ulaşılabilirliği kolay olması gereken hijyen ürünlerine, pedlere ve tamponlara yüksek vergiler koyuluyor. Bu ürünlerin bazı ülkelerce lüks kategorisi altında tutulması ise bu yüksek vergilerin sebebi. Ne yazık ki Türkiye'de tampon vergisini yüksek oranda alan ülkelerden birisi. Menstrüel hijyen ürünlerine uygulanan katma değer vergisi %18'di. Bu oran sigaraya uygulanan KDV oranı ile eşitti. Bu oran son zamanlarda %8'e çekilmiş olsa da hala oldukça yüksek olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu oranın yüksek olması regl yoksulluğunu doğurmaktadır. Regl olan herkes menstrüel hijyen ürünlerine rahatlıkla ulaşabilmelidir. Menstrüel hijyen ürünleri lüks değil, bir ihtiyaçtır. Adet yoksulluğunu ele almak hem ekonomik bir sorun hem de uzun süredir var olan kültürel inançlar ve gelenekler tarafından sürdürülen bir sorun olduğu için karmaşık olabilir. Adet yoksulluğunu sona erdirmek, adet hakkında daha iyi eğitimin yanı sıra hükümet, sağlık ve kamu kuruluşlarının desteğini gerektirir. Bu alanda hayır kurumları ve onları destekleyen bireyler tarafından da çok fazla çalışma yapılmaktadır. Adet dönemiyle ilgili tabuları veya utancı yıkmanın en etkili yolu eğitimdir. Hem erkek hem de kız çocukları için adet kavramını ve gerçekliğini normalleştirmek, gelecek nesillerin tutumlarını şekillendirmeye yardımcı olabilir.
Regl yoksulluğu için uluslararası kuruluşlar da çalışmalar yürütüyor. Örnek vermek gerekirse, uluslararası yardım kuruluşu WaterAid, gelişmekte olan ülkelerdeki topluluklara temiz su ve kadın dostu tuvaletler sağlamak için hayati önem taşıyan çalışmalar yürütüyor. Ayrıca eğitim desteği, materyaller ve ürünler üretiyor. ActionAid, ayrıca kadınların güvenli, yeniden kullanılabilir pedler yapmayı öğrenmelerine yardımcı oluyor ve bunları okuldaki kız çocuklarına ücretsiz olarak veriyor.
Son olarak şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Adet dönemiyle ilgili tabuları veya utancı yıkmanın en etkili yolu eğitimdir. Hem erkek hem de kız çocukları için adet kavramını ve gerçekliğini normalleştirmek, gelecek nesillerin tutumlarını şekillendirmeye yardımcı olabilir.
Evet sevgili dinleyenler, bugün Özgecan'la birlikte regl tabusu ve regl yoksulluğu hakkında konuştuk. Bu tabuları yıktığımız güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın.